Ayrı 22. Stepançikovo Köyü, Dostoyevski, sayfa 243. Beklemenin verdiği heyecan son haddini bulmuştu. Odanın köşesinde Sashenka, Nastya'yı teselli etmeye uğraşıyordu. Birbirlerine sarılmış ağlaşıyorlardı. Nastenka bir eliyle Ilyusha'yı tutuyor, küçük öğrencisiyle vedalaşarak onu durmadan öpüyordu. Ilyusha da sebebini anlamadığı halde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yeje Vikin'le Mizinçikov bir köşeye çekilmiş konuşuyorlardı. Genç kızlara baka baka bahçe evde neredeyse ağlayacaktı galiba. Yanına gittim.
''Yok bayım'' dedi. ''Foma Fom için gitmesi için zaman gelmedi daha. Hele arabasına koşulacak altın boynuzlu öküzleri bulsunlar da o zaman düşünürler.'' ''Hiç üzülmeyin bayım. Kedi sahiplerini evden atar da kendisi kalır yine.''
Fırtına geçince Bay Bahçe evde düşüncesini değiştirmişti galiba birdenbire. ''Getiriyorlar, getiriyorlar!'' sesleri duyuldu. Bayanlar çığlıklar atarak kapıya üşüştüler. Dayım gideli ancak 10 dakika olmuştu. Foma Fomiç'i bu kadar çabuk getirmesi imkansız gibi görünüyordu. Ama bilmece kolayca anlaşıldı. Foma Fomiç Gavrila'yı yolladıktan sonra gerçekten bastonuna dayanarak yoluna devam etmişti. Ama fırtına gök gürlemesi sağanak arasında tek başına kalınca pek korkmuş, gerisin geriye Stepançikovo'ya dönerek Gavrila'nın arkasından koşmaya başlamıştı. Dayım onunla köyün içinde karşılaşmıştı. Hemen yoldan geçen bir köylü arabasını durdurarak yetişen köylülerin yardımıyla gık bile demeden Foma Fomiç'i bindirmişlerdi. Böylelikle onu Foma Fomiç'in perişan halini görünce neredeyse aklını oynatacak hale gelen general karısının kollarına teslim ettiler. Foma Fomiç Gavrila'dan da daha çok çamurlara batmış ıslanmıştı. Ortalığı dehşetli bir telaş kapladı. Bir kısmı adamı derhal yukarıya çıkararak çamaşırlarını değiştirmeyi öne sürüyordu. Bir kısmı da mürver gibi kuvvet verici ilaç adları sayıyor. Hiçbir işe yaramadan şuraya buraya koşuşarak hep birden konuşuyorlardı. Ama Foma sanki ne etrafındakilerin ne de olanların farkındaydı. Kollarına girerek odaya getirdiler. Her zaman oturduğu koltuğun yanına gelince bütün ağırlığıyla çöktü, gözlerini kapadı. Birisi Foma Fomiç'in öldüğünü söyleyiverince ortalık feryatlarla doldu. Herkesten çok fal aley ağlıyordu. Bayanlar kalabalığı arasından öne geçmeye çabalıyor, illa Foma Fomiç'in elini öpmek istiyordu. 5. kısım. Foma Fomiç herkese saadet sağlıyor. Nihayet Foma hak uğruna ölmeye hazırlanmış bir adamın sesiyle ''Nereye getirdiler beni?'' dedi. Yanımda duran Mizinçikov ''Vay pis mendebur'' diye fısıldadı. Sanki nereye getirdiklerinin farkında değilmiş. Şimdi nazlanmalarını seyredeceğiz. Dayım ''Bizdesin Foma'' dedi, ''aramızdasın. Kendine gel, sakin ol. Hem de üstünü değiştir Foma, hastalanırsın yoksa.'' ''Hem de az bir şey, ısınmak için ufak bir kadehçik içmez misin?'' Foma tekrar gözlerini kapayarak ''Malaga şarabı olsaydı içerdim'' diye inledi. ''Malaga şarabı mı? Bilmem ki, evde bulunduğunu sanmıyorum.'' Dayım kız kardeşi Praskovya İlyinichna'ya endişeyle baktı. Öteki ''Niye olmasın?'' diye atıldı, ''Tam 4 şişe var.'' Praskovya İlyinichna anahtarlarını şıngırtata şıngırtata kilire koştu. Foma'yı reçeli saran sinekler gibi çevreleyen bayanlar arkasından bağırışıp duruyorlardı. Bay Bahçeyev'in hiddeti son dereceyi bulmuştu. Neredeyse duyulacak bir sesle ''Malaga şarabı istiyormuş'' diye omurdandı. ''İstediği şarap da kimsenin içmediği bir nesne. Bu zamanda Malaga içmek için onun gibi teresin biri olmalı.'' ''Hay Tanrı, hepinizin belasını versin. İyi ama benim burada ne işim var? Neyi bekliyorum sanki?'' Dayım her kelimede takılarak ''Foma'' diye söze başladı. ''Şimdi dinlendikten sonra yine aramızda olarak, yani demek istiyorum ki Foma, demin en masum bir mahluku suçlarken...'' Foma ateşler içinde sayıklıyormuş gibi konuşmaya başladı.
''Nerede? Nerede o benim masumluğum? Nerede tatlı günlerim? Temiz güzel bir yavruyken çayırlarda bahar kelebekleri arkasından koştuğum güzel çocukluk günlerim nerede? Nerede o zamanlar? Geri verin bana masumluğumu, verin bana onu.''
Foma ellerini açmış, sanki masumluğunu içimizden biri cebine saklamış gibi hepimize ayrı ayrı soruyordu. Bahçeyev hiddetinden patlayacaktı neredeyse. Hırsla
''İstediği şeye bak'' diye mırıldandı. ''Masumluğunu vereceklermiş ona. Muska yapıp boynuna mı asacak? Belki bacak kadar yumurcakken de şimdiki gibi haydudun biriydi. Yemin ederim ki öyleydi.
Dayım tekrar Foma diye başladı. Oysa bağırmaya devam ediyordu.
Nerede? Nerede o günler? Sevgiye inandığım, insanları sevdiğim, insanlarla kucaklaşarak göğüslerinde ağladığım günler nerede? Ve şimdi neredeyim acaba? Neredeyim ben?
Dayım yüksek sesle, bizdesin Foma, kendine gel dedi, sana bir şey söylemek istiyordum. Pere Pelitsina yılan bakışlı gözlerinde kızgın parıltılarla dayıma, bari şimdilik ağzınızı açmayın diye tısladı. Foma devam ediyordu.
Neredeyim, çevremdekiler kimdir? Boynuzlarını bana doğru çevirmiş mandalar, öküzler bunlar. Hayat, nesin sen? Yaşıyorsun, yaşıyorsun. Şerefini iki paralık ediyorlar, rezil ediyorlar, hakaret ediyorlar sana, çiğniyorlar seni. Ancak mezarını toprakla örttükten sonra yaptıklarının farkına varacak, zavallı kemiklerini bir anıtın altında ezecekler.
Yejevik'in ellerini çırparak, ''Vay canına, anıt umuyor demek ki'' diye fısıldadı.
Foma bağırıyordu, ''Aman bana anıt dikmeyin, dikmeyin, anıt gerekmez bana. Benim için anıtı kalplerinizde dikin. Başka hiçbir şey istemem, hiçbir şey.''
Dayım sözünü keserek, ''Bırak bunları Foma'' dedi, ''Sakin ol. Anıtlardan konuşmanın sırası mı? Dinlesene azıcık. Demin bana sitem ederken belki bir anda fazla hiddete kapıldım, bunu anlıyorum. Ama erdem konusunda seni temin ederim, yanıldın Foma.''
Pere Pelitsina, ''Aman susun artık siz de'' diye tiz perdeden cırladı. ''Adamcağız elinize düştü diye öldürmek mi istiyorsunuz yani?''
Pere Pelitsina'nın ardından generalin karısıyla maiyeti telaşlandı. Dayıma susması için elleriyle işaret etmeye başladılar. Dayım gayet kesin bir tavırla bağırdı.
''Asıl siz susun Anna Nilovna, ne söylediğimi biliyorum ben. Bu sevaplı bir iş, namus adalet işidir bu Foma.'' Aklı başında bir adam olduğun için hakaret ettiğin dünyanın şu en asil kızından derhal af dilemelisin.
Foma güya unutmuş, neden bahsedildiğini anlamıyormuş gibi şaşkınlıkla herkesin ayrı ayrı yüzüne baktı.
Hangi kızdan af dileyim, hangi kıza hakaret etmişim ben?
Evet Foma, eğer şimdi gönül rızasıyla mertçe suçunu itiraf edecek olursan yemin ederim ayağına kapanacağım Foma. Ve Foma hala,
''Kime hakaret ettim, hangi kıza?'' diye bağırıyordu. ''Nerede o, nerede bu kız? Söyleyin bana onun kim olduğunu, ne olur.''
O anda Nastenka utanmış ürkek bir tavırla Yegor İliç'e yaklaştı. Kolundan çekerek yalvaran bir sesle, ''Bırakın onu Yegor İliç, af falan istemem ben.'' dedi. ''Ne lüzumu var, vazgeçin bundan.''
Foma, ''Ah şimdi hatırlıyorum.'' diye aykırı, ''Tanrım, şimdi hatırlamaya başladım.''
Görünüşte büyük bir heyecana kapılarak yalvarmaya başladı.
''Yardım edin, bunları hatırlamama yardım edin. Söyleyin, murdar uyuz bir köpek gibi buradan kovulmamış mıydım? Şimşek mi çarptı bana? Merdivenden aşağıya itilmedim mi? Doğru mu bunlar?''
Bayanların haykırışmaları, ağlamaları sorularına gayet kuvvetli bir cevap olmuştu.
Foma, ''Öyle, öyle'' diyordu. ''Hatırlıyorum. Şimşeğin çakışını, düşüşünü, sonra gök gürlemeleriyle kovularak vazifemi yapıp ebediyen uzaklaşmak için buraya nasıl koştuğumu hatırlıyorum. Kaldırın beni. Bu anda her ne kadar halsizsem de vazifemi yapmaya mecburum.''
Foma'yı hemen koltuktan kaldırdılar. Nutuk veren bir hatip gibi elini öne uzattı.
''Albay'' diye aykırdı, ''iyice kendime geldim artık. Gök gürleyişleri aklımı büsbütün alıp götürmedi. Sadece sağ kulağım sağır oldu. Ama bu belki de gök gürlemesinden daha çok merdivenden düşmem yüzünden oldu. Bununla beraber ne zararı var? Foma'nın sağ kulağından kime ne değil mi ya?''
Foma bu son sözlerini öyle acı bir alaycılıkla, o kadar dokunaklı bir gülümsemeyle söylemişti ki, yeniden içleri parçalanan bayanların inlemeleri duyuldu. Hepsi dayıma gücenik, hatta bazıları hiddetle bakıyorlardı. Çevresindekilerin kendisi hakkındaki düşüncelerini böylelikle açığa vurmaları karşısında, dayım yavaş yavaş ezilip büzülmeye başladı. Mizinçikov yere tükürdü, pencerenin yanına gitti. Bahçeyev beni koluyla gittikçe daha hızla dürtüyordu. Foma hepsini gururlu, kesin bir bakışla süzdükten sonra tekrar haykırdı.
Hepiniz itiraflarımı dinleyin. Siz de kara talihli Foma Opiskin hakkında kararınızı verin Yegor İliç. Uzun zamandır sizi takip ediyor, kalpten duyduğum bir heyecanla peşinizde dolaşıyordum. Takibimi size hiç fark ettirmeden her şeyi görüyordum. Albay, belki yanılmıştım ama sizin bencil, sınırsız bir gurur sahibi, görülmemiş derecede zevke düşkün bir adam olduğunuzdan emindim. Bu yüzden dünyada en masum bildiğim birisinin şerefi üzerine titrememi kim ayıplayabilir?
Nastenka'nın yüzündeki ıstırap ifadesini gören dayım, ''Foma, Foma!'' diye merakla bağırdı. ''Pek uzatmadan konuş!'' Foma sanki dayımın ihtarını duymamış gibi devam etti.
''Ama beni en çok düşündüren o birisinin masumluğu, saflığı değil de daha çok tecrübesizliğiydi. Nazik duygunun kalbinde bahar gülü gibi açtığını görüyordum. Elimde olmadan Petrarca'nın bazen masumiyetin yok olmasına kıl kadar mesafe kalır sözlerini hatırlıyordum. İçin için üzülüyor, ıstırap çekiyordum. Bir inci kadar temiz olan bu kız için bütün hayatım üzerine kefil olabilirdim. Ama size güvenim yoktu Yegor İliç. Gem dizgin bilmez ihtiraslarınız uğruna her şeyi nasıl feda edebileceğinizi bildiğim için bu son derece asil kızın geleceği hakkında bir şüphe, bir dehşet deryasına düşmüştüm.
Dayım, bunu nasıl aklına getirebildin Foma diye bağırdı.
Sizleri içim titreyerek takip ediyordum. Duyduğum ıstırabı anlamak isterseniz Shakespeare'e sorun. O size ruh halimi Hamlet'inde anlatmaktadır. Evhamlı korkunç bir adam olmuştum. Endişelerim, hiddetim yüzünden her şeyi kapkara görüyordum. Yalnız bu kara görüş bilinen romanstaki kara renk değildi, bundan emin olabilirsiniz. O kızı her zaman bu evden uzaklaştırmak istemem de bu yüzdendi. Onu kurtarmak istiyordum. Bunun için beni son zamanda hep aksi, bütün insanlığa ifrit kesilmiş bir halde görüyordunuz. Ah, kim barıştırabilir beni şimdi insanlarla? Misafirlerinize, yeğeninize astronomi bilmesini istemekle Bay Bahçeev'e karşı belki fazla terslik, haksızlık ettim. Bunu itiraf ediyorum. Ama o zamanki ruh halim yüzünden beni kim ayıplayabilir? Yine Shakespeare'a dayanarak söyleyeyim. Geleceği derin, uğursuz bir girdap halinde görüyordum. Bu girdabın içinde bir timsah yatıyordu. Felaketi önlemeyi kendim için bir ödev bildim. Burada bunun için yaşadığımı, bunun için yaratıldığımı biliyordum. Ve ne oldu? Ruhumdan kopup gelen bu asil hareketi anlayamadınız. Şimdiye kadar ancak nefret, nankörlük, alay ve hakaretle karşılık verdiniz.
Dayım son derece heyecanlanmıştı. Madem ki böyleymiş Foma dedi, elbette ben de anlıyorum ki.
Eğer anlıyorsanız beni sonuna kadar dinlemek lütfunda bulunun albay. Devam ediyorum. Şu halde bütün suçum bu çocuğun geleceği saadeti için fazlasıyla üzülmemden ibaretti. Gerçekten de o size göre henüz bir çocuktur. İnsanlığa karşı duyduğum yüksek sevgi beni o günlerde adeta bir hiddet evham iblisi haline getirmişti. İnsanların üstüne atılarak onları hırpalamak istiyordum. Hem de biliyor musunuz Yegor İliç, o zamanki hareketleriniz de sanki özellikle yapılmış, hep vesveselerimin, şüphelerimin yerinde olduğuna inandıracak gibiydi. Biliyor musunuz, dün beni altınlara boğarak kendinizden uzaklaştırmak istediğiniz zaman ne düşündüm? Cinayeti daha kolaylıkla işlemek için benim şahsım da vicdanını uzaklaştırıyor kendinden demiştim.
Dayım korku içinde, aman Foma, demek sen dün böyle şeyler mi düşündün diye bağırdı. Tanrım, tanrım, hiç aklıma gelmemişti bunlar. Foma sözüne devam etti.
Gökler bu şüpheyi kalbime sokmuş da bir kere. Tesadüfün cilvesi beni aynı akşam bahçede o uğursuz sıranın yanına getirince aklıma neler geldi siz düşünün. O anda bütün şüphelerimin birdenbire gözlerimin önünde açık bir şekilde gerçekleştiğini görünce neler duydum ben. Tek bir ümidim, zayıf ama yine de bel bağlanabilecek tek bir ümidim kalmıştı. Peki sonunda ne çıktı? Bu sabah bunu doğrudan doğruya siz yakıp kül ettiniz. Bana bir mektup gönderiyorsunuz, evlenme niyetinden söz açıyor, gördüklerimi anlatmamam için yalvarıyorsunuz. Niçin diye düşündüm. Niçin bunu daha önce değil de şimdi yakalandıktan sonra yazıyor? Niçin bundan önce bütün saadeti ve güzelliğiyle, gerçekten aşk insan yüzlerini güzelleştirir, koşarak gelip boynuma atılmadı, sınırsız saadetin verdiği gözyaşlarını göğsümde dökmedi? Neden bana her şeyi ama her şeyi bir bir anlatmadı? Yoksa ben faydalı öğütler vermeyecek, sizi yutacak bir timsah mıyım? Saadetiniz için çalışmayan, ancak sizi sokmaya bakan iğrenç bir böcek miyim ben? Şöyle düşündüm. Peki başkentten yeğenini getirerek bu kızla evlendirmeye kalkışması niye? Demek hepimizi olduğu gibi o havai yeğenini de aldatarak suçların en büyüğü sayılan niyetini yerine getirmeye çalışacak. Hayır albay, karşılıklı sevginizin suç olduğu üzerindeki düşüncemi kuvvetlendiren biri bulunduysa o doğrudan doğruya sizsiniz. Hem yalnız bu kadar da değil, bu genç kıza karşı da suçlusunuz. Çünkü beceriksizliğiniz, kendinize güvenmeyişiniz yüzünden bu temiz dürüst kız iftiralar, ağır şüpheler altında kaldı.
Dayım başını eğmiş, sesini çıkarmadan duruyordu. Belliydi ki Foma'nın belagati bütün itirazları önlüyordu. Dayım kendini tepeden tırnağa kadar suçlu görüyordu. General karısıyla yanındakiler sessiz, derin bir saygıyla Foma'yı dinliyorlardı. Pere Pelitsina zavallı Nastenka'ya hınç dolu bir alayla bakıyordu. Foma sözüne devam etti.
Şaşırmış, kızmış bir halde üzüntü içinde odama kapanarak bugün Tanrı'nın bana doğru yolu göstermesi için dua ettim. Sonunda şuna karar verdim. Sizi son bir defa daha deneyecektim. Ama buna belki de lüzumundan fazla bir ateşle giriştim. Belki öfkem fazla taşkındı. Bunun neticesi en asil niyetim yüzünden pencereden dışarıya fırlatıldım. Pencereden aşağı düşerken işte Erdem'in yeryüzünde gördüğü mükafat diye düşünüyordum. Sonra yere yuvarlandım. Bunun ardından neler olduğunu ancak hayal meyal hatırlıyorum.
Acıklı şeylerin anıldığı şu anda yükselen çığlıklar, inlemeler Foma Fomiç'in sözlerine devama imkan bırakmadı. General karısı biraz önce Malaga şarabını getiren Praskovya İlyinichna'nın elinden şişeyi kaparak Foma'ya doğru atıldıysa da öteki gurur dolu bir el hareketiyle hem şişeyi hem general karısını itti.
"Durun, durun!" diye bağırdı, "sözümü bitireyim. Düştükten sonra ne olduğunu bilemiyorum. Bildiğim tek şey şu dakikada iliklerime kadar ıslanmış, hasta olmak ihtimali içinde karşılıklı saadetinizi sağlamak üzere burada bulunmamdır. Albay, şimdilik açığa vurmak istemediğim birçok şeyden anlıyorum ki, kendinize karşı suç sayılacak derecede güvensizlik duymanıza rağmen sevginiz temiz, hatta yücedir. Dövülmüş, hor görülmüş ama yine de ortaçağ şövalyeleri gibi şerefi uğrunda son damlasına kadar kanını dökmeye hazır olan ben, o genç kıza hakaret etmekle suçlandım. Şimdi de siz Foma Opiski'nin maruz kaldığı hakaretlere nasıl karşılık verdiğini görün. Bana elinizi uzatın albay.
Seve seve Foma, madem ki bu son derece asil insanın şerefi uğruna böyle bir açıklamada bulundun, elbette. Al elimi Foma, pişmanlığımı da beraber.
Dayım bunun nereye varacağını hiç düşünmeden coşkuyla elini uzattı. Foma etrafını saran bayanlar kalabalığını aralayarak Nastenka'ya hitap etti. Halsiz, ölgün bir sesle ''Siz de elinizi verin bana'' dedi. Nastenka şaşırdı, bozuldu. Ürkek bakışını Foma'ya dikti. Dayımın elini elinde tutmaya devam eden Foma tatlılıkla ''Gelin yavrum, gelin'' diye ekledi. ''Bu saadetiniz için gerekli bir şey.''
''Mizinçikov bu da nereden çıktı?'' diye mırıldandı.
Nastya titreyerek korka korka ağır adımlarla Foma'ya yaklaştı, cesaretsizce elini uzattı. Foma kızın elini aldı, dayımın avucuna koydu, resmi bir tavırla
''Sizleri birleştiriyor ve kutsuyorum'' dedi. ''Eğer kaderin yere vurduğu cefakar bir adamın kutsaması sizin için faydalı olursa bahtiyar olun. Foma Opiskin hakaretlere böyle karşılık verir işte. Hurra!''
Şaşkınlığın sınırı yoktu. Bu öyle beklenmedik bir sonuç olmuştu ki herkes dona kaldı. General karısı ağzı açık Malaga şarabı şişesi elinde olduğu yerde duruyordu. Pere Pelitsina sarardı, hırsından titremeye başladı. Dal kavuklar koltuklarında el çırpıp duruyorlardı. Dayım sarsıldı, bir şeyler söylemek istedi ama söyleyemedi. Nastya'nın yüzü bir ölü gibi bembeyaz oldu. Ürkek bir tavırla "Böyle şey olmaz" diye mırıldandı. Ama artık olan olmuştu. Foma Fomiç'in hurrasına, doğrusunu söylemek gerekirse, herkesten önce Bahçıyev katıldı. Arkasından ben, benden sonra da hemen babasının boynuna atılan Sashenka'nın çıngıraklı sesi duyuldu. Arka arkaya İlyusha, Yejevikin ve en sonra Mizinçikov birleştiler. Foma ikinci defa hurra diye bağırdı, hurra! Şimdi kalbimin çocukları, şu en şefkatli annenin karşısında diz çökün, rızasını dileyin, gerekirse ben de yanınızda diz çökmeye hazırım. Dayımla Nastya ürkmüş bir halde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Başlarına ne geldiğini iyice anlamadan general karısının önünde diz çöktüler. Hepsi onları sardı. Ama ihtiyar kadın taş kesilmiş gibi duruyor, ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Foma burada da imdada yetişti. O da veli nimetinin ayaklarına kapandı. Bu kadının bütün endişelerini yok etmeye yetti. Sonunda gözyaşları arasında razı olduğunu söyledi. Dayım ayağa kalktı, Foma'yı olanca kuvvetiyle bağrına bastı. ''Foma, Foma!'' Lakin sesi kısıldı, devam edemedi. Bahçıyev, ''Şampanya isteriz, hurra!'' diye gürledi. Ama kendine gelen durumu ve bunun neticelerini hemen kavrayan Perepelitsina söze karıştı. ''Hayır efendim, şampanyanın sırası değil şimdi. Mum dikerek ikonun karşısında dua etmek, sonra da bütün dindar insanlarda olduğu gibi nişanlıları ikonla kutsamak gerek.'' Hepsi derhal bu akla uygun öğüdü yerine getirmek için ayağa kalktılar. Dehşetli bir telaş başladı. Mum yakılacaktı. Bahçıyev bir sandalye alarak mumu ikonun önüne dikmek için üstüne çıktı. Ama altındaki sandalye çekmedi. Stepan Alekseyiç de küt diye aşağıya. Fakat düşmedi. Hiç kızmadan saygıyla yerini Perepelitsina'ya bıraktı. Narin vücutlu Perepelitsina işi bir anda başardı, mum yandı. Rahibeyle dalkavuklar istavroz çıkararak yere kapanmaya başladılar. İsa'nın ikonunu duvardan indirdiler, general karısına verdiler. Dayımla Nastya tekrar diz çöktü. Tören Perepelitsina'nın sofuca öğütleri arasında yapıldı. Nişanlıları ikide bir, ''Annenizin ayaklarına da kapanın, ikonu da öpün, annenizin elini de öpün.'' diye ikaz etti durdu. Nişanlılardan sonra Bay Bahçıyev de ikonu öpmeyi ödev bildi. O da generalin sayın karısının elini öptü. Taşkın bir sevinç içinde tekrar hurra diye bağırdı. Şimdi artık şampanyayı hak ettik. Zaten herkes seviniyordu. General karısı ağlıyordu. Ama bu yaşlar artık sevinç gözyaşlarıydı. Foma'nın kutsadığı bu evlenme ona göre de uygun düşmüş, kutsallık kazanmıştı. Artık Foma Fomiç'in pek büyük bir şey yaptığını, bundan sonra ebedi olarak yanında kalacağını hissediyordu. Bu en önemli noktaydı. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 255.